Ayrım 19.
Askerlerin kadınları çıplak görebileceklerini düşündükçe dehşete düşen hahamları yatıştırmak için Halper'in bu geçidi bir parmaklıkla kapattırdı ve anahtarını yanına aldı. Geçidi ancak pikuvaş nefeş yani ölüm kalım halinde açacağına da yemin etti. Haberleşme olanakları öyle zayıftı ki bu yetersizliği gidermek için çeşitli kurnazlıklar yaratması gerekiyordu. Mahalledeki iki telefon hattı İngilizlerce denetlenmekteydi. Üstelik Kudüs'te herhangi biri gereken dalga uzunluğuna bağlandı mı elindeki tek vericinin yolladığı haberleri alabilirdi. Bir süre için Halperi'nin gizli haberleri Eskişehir'den çıkarmak üzere bulduğu yol, şehrin yeni bölümüne gitme alışkanlığı edinmiş bir köpeğin kulaklarında mesajlarını gizlemekti. Ama bir gün hayvan geri dönmedi. Şüpheci Araplar onu bir kurşunda öldürmüşlerdi. Savaşın devamı İngilizlerin her hafta Arap barikatlarını aşmasına yardım ettikleri iki konvoyun gelişine bağlıydı. Hagana İngiliz denetçileri atlatmak için her türlü hileye başvurarak bu konvoylarla silah ve cephane geçirmeye bakıyordu. Hatta gizli bölmesi bulunan bir araçla içeri insan bile sokuldu ama kısa süre sonra bu hile ortaya çıkarıldı. Patlayıcı maddeler sabun kalıplarının içine gizleniyordu. Kantinin aşçısı bir gün pirinci andıran tanelerle dolu bir sürü çuval geldiğini gördü. Bununla yemek pişirmeye kalktığında taneler patlamaya başladı. O zaman bu tanelerin çorba pişirmek üzere yollanmadığını anladım diyecekti daha sonra. Yemek pişirmek ve ısınmakta kullanılan yakıtın doldurulduğu fıçılar en etkili gizleme yerleriydi. Bunların hepsi hileli yapılmış, her birinin içine daha ufak bir ikinci fıçı yerleştirilmişti. Herhangi bir İngiliz subayını sopasıyla da yoklayıp anlayacağı gibi bunların içi yakıt doluydu gerçekten. Ama iki kap arasındaki boşluğa patlayıcı silah ve cephane konuyordu. Pislik ve zararlı böcekler kuşatılanların acılarını arttırıyordu. Su çok sınırlı veriliyordu. Her askerin haftada bir kova sıcak su hakkı vardı. Yine de bu zor günlerin bile büyük anları oldu. Purim bayramından hemen önce halka iki kişi daha katıldı. Bir berberle bir orospu. Ah ne büyük zevkti onların gelişini seyretmek diyordu bir genç çocuk. Hepimiz berberin önünde kuyruğa giriyor, sinek kaydı tıraşımız olup bu kez kızın kapısında kuyruk yapıyorduk. Sivil halkı örgütlemek için harcadığı çabalar sırasında 1935 yılından beri mahallenin kaderine hükmeden saygıdeğer kişiyle Halperi'nin çatışması kaçınılmazdı. Bu saygıdeğer kişi bir İngiliz subayı tarafından bir gün kendisine Siyon kapısının anahtarı verilen Haham Mordehai Weingarten'di. Weingarten ufak tefek güçlü, hareketleri abartılmış, uzun sakallı ve altın çerçeveli gözlük takan bir adamdı. Ailesi 200 yılı aşkın bir süredir Eskişehir'de oturuyordu. Mahallenin girişinde bulunan evinde evlenirlerdi 5 kuşaktan beri Weingartenler. Suyu, elektriği, 2 numaralı otobüsü getiren oydu. Yerel Yahudi kurulu başkanlığına seçileli beri de kabile reisi gibi hüküm sürmüştü. Zaten yönetimi şehrin yeni kesimindeki genç siyonistlerin sosyalizme eğilimlerinden çok Eskişehir'i paylaştığı Arap şehirlerininkini andırıyordu. Her ay Yahudi ajansının mahalleye ayırdığı 5000 liralık yardımı o alıyor, okullara, bir hastaneye ve yoksullara çorba dağıtan yere veriyordu. Mahallede yaşayan aşağı yukarı herkesin doğum ve evlenme tarihlerini söyleyebilecek yetenekte bir adamın otoritesiyle bu kuruluşları yönetiyordu. Görevi Weingarten'in İngilizlerle olduğu kadar Araplarla da yakın ve dostça ilişkiler kurmasını sağlamıştı. Ancak bu dostluk Haganah yöneticilerine gitgide daha rahatsız edici gelmeye başlıyordu. Halperi'nin Eskişehir'e yollanmasından kısa süre sonra aylık 5000 lira hahamın eline ulaşmaz oldu. Weingarten durumu şiddetle protesto etti ama Halper'in paranın harcanmasından artık kendisinin sorumlu olduğunu ona bildirdi. Yaşlı adam çok kızdı. Kendisinin otorite kaynağından isteyerek yoksun bırakıldığını anladı. Bir süre sonra Halper'in onu ziyarete geldi. Kahve içip gevezelik ederlerken kapı vuruldu. Weingarten dışarı çıktı. Halper'in pencereden baktı ve hahamın bir İngiliz subayı ile konuştuğunu gördü. Genç Haganah şefi az sonra konuk geldiği evden çıkınca İngiliz askerleriyle çevrildi. Weingarten'in kapısını vuran İngiliz ilerledi. "Sizi tutuklama emri aldım," dedi. 15. Beyaz bir ışık. Paylaştırma kararının uygulanması ancak silahlı kuvvetler tarafından gerçekleştirilebilir. Birleşmiş Milletler'in Filistin için kurduğu komite güvenlik kuruluna verdiği ilk raporda bu sonuca varıyordu. 1948 kışında bu basit cümle savaş alanında gösterilecek bütün yararlılıklara bedeldi. Sonucu Babel Uet'te kurulan pusulardan ve Kudüs'ün Yahudi kesimine atılan bombalardan çok daha önemliydi. Abdülkadir Filistin'e dönüşünden bu yana en büyük başarısını bununla sağlamıştı. 1947 Kasım'da değerli oyları yitirme korkusu Yahudi ajansını Arapların silah zoruyla paylaştırma kararına karşı çıkma tehditlerini herkesin içinde alaya almaya itmişti. Pek çok ülke uluslararası örgütün kararı alındıktan sonra Arapları kabule zorlamak için birkaç diplomatik baskı ve ekonomik yardım vaadinin yeteceğini sanmışlardı. Ama Arap direnişinin gerçek oluşu paylaştırma yanlılarını sarsıyordu şimdi. Hatta Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda alınan kararlardan birini uygulamak için kuvvete başvurma yetkisi bulunup bulunmadığı sorunu çıkıyordu ortaya. Aslında kimsenin böyle bir güce asker verme niyeti yoktu. İngiltere sorumluluklarını sırtından atmıştı bile. Fransa'da Hindi Çin'de savaşıyordu. Truman'a gelince Amerikan kuvvetlerinin gönderilmesini engellemişti. Ve Rusların Orta Doğu'daki varlığına da karşı çıkıyordu. Küçük devletler de büyük güçlerce yakılan ateşten nasiplerini almaya hiç istekli değillerdi. Genç uluslararası örgütün karşılaştığı ilk önemli soruna uygulanamayacak bir çözüm yolu bulduğunu kabul etmek zorunlu oluyordu. Amerikan hükümetinde bile çatışan iki eğilim vardı. Beyaz Saray paylaştırma yanlısıydı, dışişleri ve milli savunma buna karşı çıkıyordu. Çatışma öylesine alevlenmişti ki başkanın danışmanları dışişlerinde görevli diplomatları Yahudi düşmanlığıyla suçluyorlardı. Dışişlerinde görevlileri de Beyaz Saray'ın seçim kaygısını ulusal çıkardan önde tuttuğu karşılığını veriyorlardı. Paylaştırmaya karşı olanların başına Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Masası Şefi vardı. Uzun süre Moskova'da bulunan Loy Henderson soğuk harbi ciddileştirecek her şeyden çekiniyordu. Arapların Batılılara duydukları kinin iyice artıp onları sonunda kapılarını Ruslara açmaya ve büyük petrol yataklarını emirlerine vermeye itebileceğini düşünüyordu. Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşları gibi Henderson paylaştırma kararını kesinleşmiş saymaya boyun eğmiyordu. Hatta yeni bir tasarıyı kabul ettirmek için son bir çaba harcamakta kararlıydı. Birleşmiş Milletler raporunun kötümser sonucu ona aradığı bahaneyi sağladı. Dışişleri Bakanlığı'nda son olaylar ışığında paylaştırma kararının başarıya ulaşma olanaklarını yeniden değerlendirilmesini istedi. Beklenebileceği gibi aldığı rapor paylaştırma kararının bu haliyle uygulanamaz olduğunu doğruladı. ABD deniyordu raporda, kararı kabul ettirmek için kuvvete başvurmak gerekirse bunu desteklemek zorunda değildir. Sonuçta da ABD'nin kararın iptali için acele tedbir alması öğütleniyordu. Bu rapor paylaştırma kararına karşı olan başka bir kişinin dikkatini çekmekte gecikmedi. Milli Savunma Bakanı James V. Forrestal'a göre bu işte Amerika Orta Doğu petrolüne kolayca ulaşma olanağını kaybetme tehlikesine düşebilirdi. Dolayısıyla da Marshall Planı başarısızlık tehdidiyle karşı karşıyaydı. Amerika kısa süre sonra önemli bir savaşı sürdürme olanaklarını yitirebilir, 10 yıl içinde de ulus otomobillerinin gücünü 4 silindire indirmek zorunda kalabilirdi. Deniz Kuvvetleri Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Vice-Amiral Robert B. Carney de Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu önünde Orta Doğu'da karışıklık çıkarsa Amerika'nın petrol çıkarları üzerine çökecek tehlikeyi hatırlatıyordu. Forrestal hemen Henderson'la bir toplantı düzenledi. Paylaştırma kararını uygulamanın imkansızlığını açıkça ilan edecek kadar delil var elde, dedi. Bu görüşü paylaştığı halde Henderson bir karşı teklifle ortaya atılmazsa böyle bir açıklamanın hiçbir yere götürmeyeceğini bilecek kadar akıllıydı. Hemen bir karşı teklif getirdi. Teklif Filistin'in 10 yıl süreyle Birleşmiş Milletler yönetimine bırakılmasını ileri sürüyor, bu süre içinde iki topluluğun şu ya da bu şekilde gelecekleri konusunda bir uzlaşmaya varacakları umudunu belirtiyordu. Bu yeni planın en aykırı yanı da ABD'nin girişmek istemediği silahlı mücadeleyi öngörmesiydi. Ayrıca iki topluluğun 30 yıl süren İngiliz mandası süresince gerçekleştiremediği anlaşmaya 10 yıllık Birleşmiş Milletler yönetiminde varacaklarına inanmak için hiçbir neden yoktu. Yine de bu tasarı Dışişleri Bakanı George C. Marshall'ın desteğini sağladı. Onun onayıyla yeni bir ön tasarı Başkan Truman'a sunuldu. Forrestal'ın onayı ve özellikle Başkanın Marshall'a beslediği büyük saygı, Dışişleri Bakanlığı'nda görevli diplomatlar için Beyaz Saray'ın kesin bir evet cevabının garantisiydi. Sır büyük bir dikkatle saklandı ama Yahudi yöneticiler Amerikalıların tutumlarını yeniden gözden geçirebileceklerini anlamakta gecikmediler. Aralıktan beri ABD Orta Doğu'ya gönderilen bütün silahlara ambargo koymuştu. İngiltere düşmanlarına açıkça silah satmaya devam ettiğinden Siyonistlerin hayal kırıklığı çok büyüktü. Eğer Birleşik Amerika paylaştırma sorunu üzerindeki temel görüşünü yeniden gözden geçirir, özellikle de Birleşmiş Milletler'e yeni bir tasarı kabul ettirmeye kalkışırsa umutlarına ölümcül bir darbe indirebilirdi. O zaman Yahudiler ya devlet kurmaktan vazgeçmek zorunda kalır ya da hiçbir şeye aldırmayıp Amerikalılara ve Birleşmiş Milletler'e rağmen kendi isteklerini kabul ettirmeye çalışırlardı. Her iki olanak da aynı ölçüde trajikti. Üstelik Siyonist yöneticiler Birleşik Devletler'de en ateşli savunucuları olan adamın kapılarının kendilerine kapandığını keşfettiler. Devamlı baskılarından bezen ve haham Hillel Silver'a karşı kişisel bir antipati besleyen Amerika'daki başlıca sözcüleri Harry S. Truman artık Yahudi sorumluları kabul etmek istemiyordu. Bu yeni durum karşısında Yahudi ajansı şefleri hareketlerini yıllar boyu yöneten ve o sıra Londra'da bulunan yarı kör bilginden yardım istediler. Yalnızca Haim Weizmann Truman'ı ikna edebilirdi. Başkanla bir kere 1947 Kasım'ında karşılaşmıştı ama olağanüstü bir dostluk ve anlayış akımı geçmişti iki adamın arasından. Weizmann hemen New York'a yollandı. İki hafta boyunca Waldorf Astoria Oteli'ndeki odasında ateşten yanarak Truman'dan bir görüşme koparmaya çalıştı. Bütün çabaları boşunaydı. Beyaz Saray'ın kapıları o sıra Siyonizmin bütün umudu demek olan bu saygıdeğer ihtiyar karşısında bile inatla kapalı duruyordu. Weizmann üzüntü içinde Londra'ya dönmeye hazırlanıyordu ki bir Amerikalı kendisini görmeye geldi. Ziyaretçisi bir yıl önce Kansas City'deki bir avukat yazıhanesinde yardımı çok faydalı olabilecek bir adamla tanıştığını hatırlıyordu. Bu adam Siyonist değildi ama içinde bulundukları çıkmazda ona da başvurmakla kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu nasılsa. Ziyaretçi telefona yürüdü. 3000 kilometre ötede telefon bir yatak odasının karanlığında çaldı. Telefona cevap veren Kansas City'nin 39. sokağı üzerindeki küçük bir hazır giyim mağazasının sahibiydi. Yahudiydi ama Siyonizm davası onda belli belirsiz bir yakınlıktan öte bir duygu uyandırmamıştı. Yine de hareketin tüm umudu o gece bu Amerikalının vereceği cevaba bağlıydı. Çünkü Eddie Jacobson eskiden Harry Truman'ın iş ortağıydı ve ABD başkanının kapılarının yüzüne hiç kapanmadığı yeryüzündeki ender kişilerden biriydi. Kudüs'te kutsal günün sonuydu. 21 Şubat 1948 Cumartesi Ben Yehuda sokağında eğlenti başlıyordu. Yahudiliğin en kutsal geleneklerinden biri uyarınca şehrin ıssız kaldığı uzun saatleri bir sevinç patlaması izliyordu. Mağazalar kapalı, yollar araba ve yayadan yoksun, Kudüs Tanrı'nın paydosuna harfiyen uyuyordu. Ama güneş battığında canlını veren bir gövde gibi hayata dönüyordu. Her yerde ışıklar yanıyordu. Sinemalar aydınlanıyor, vitrinler canlanıyor, lokantalarla kahveler kapılarını açıyor, yüzlerce kişilik gruplar şehrin merkezine akıyor, bu keyifli ve gürültücü insan dalgası kahveden kahveye geçerek Ben Yehuda sokağında inip çıkıyordu. Şehrin birkaç saat için bir çeşit iyimserliğe dalıp üzerine çöken tehditleri unutuyordu. Bu akşam gökyüzü bile bu eğlentinin imtiyazlı bir an olmasına çalışmaktaydı. Yıldızlar ışıldıyor, gök kubbeden inen ılık hava son haftaların soğuğuyla hoş bir şekilde çelişiyordu. Birçokları gibi David Rivlin adlı genç Yahudi de akşamı her zaman gittiği Atara kahvesine geçirmeye karar verdi. Orada dostu Abraham Dorian'a rastladı. İki çocuk ailevi denebilecek bağlarla birbirlerine bağlıydılar. Savaşın hemen sonrasında Filistin Yahudisi Rivlin bütün ailesini gazolarında kaybeden ve Avrupa'da yalnız kalan Dorian'ın kız kardeşinin Filistin'e göç belgesi alabilmesi için usulen genç kızla evlenmeyi kabul etmişti. Rivlin dostunun sabah Tanyeri ile birlikte Tel Aviv'e gidecek zırhlı otobüse bineceğini öğrendiğinde Ben Yehuda sokağına yakın olan dairesinde kalmasını teklif etti. Dorian teklifi memnunlukla kabul etti. Çünkü bu çağrı Arap mahallesi Talbiye'nin yakınındaki oteline giderken Arap kurşunlarına hedef olma tehlikesinden onu kurtarıyordu. Erkenden gitti yattı. Rivlin kahve kapanana kadar oturdu. Evine döndüğünde yeniden aydınlık gökyüzünü seyretti ve tek tüfek sesi ya da patlama işitmeden bir kutsal gün akşamı geçirmenin sevincine verdi kendini. Abraham Dorian uyandığında gün doğuyordu. Gözleri hala uykuda şiş, eşyadan eşyaya toslayarak banyonun yolunu bulmaya çalıştı. Orada yüzünü soğuk suyla yıkadı ve aynanın karşısında durdu. Sağlam çizgili ve iradeli bir yüzü, büyükçe bir burnu ve hayatını etkileyen trajedilerin izlerini taşıyan hüzünlü gözleri vardı. Bu yüz meslek hayatının başlıca kozuydu. Dorian sinema oyuncusu olmak istiyordu. Bavulunda çevirdiği ilk filmin kopyası vardı. Bu selüloid bobinler onun yaşama nedeniydi. Bir gün New York, Paris ve Londra kalabalıklarının bu sabah basit bir banyo aynasının yansıttığı yüzü seyredeceklerini umuyordu. Belki yeryüzünün bütün sinema perdelerinde yeni Yahudi ulusunu canlandırma şerefine ulaşabilirdi. Aslında bu imtiyazı onun kadar hak eden de yoktu. Yahudi Tugay'ında savaşmış ve bütün ailesi fırınlarda yakılarak yok edilmişti. Birkaç ev aşağıda Mina Horchberg yayının iştahsızlığına kızıyordu. O da Tel Aviv'e gidecek zırhlı otobüslerden birine binmek üzereydi. Ve Mina midesine sıcak bir yiyecek girmeden yeğenini annesinin yanına yollamak istemiyordu. 1,5 kilometre ötede şehrin batı girişindeki Haganah'ın Romema denetim noktasında Yahudi subay Shlomo Chorpi nöbeti devralalı yarım saat oluyordu ki önde İngiliz ordusunun bir savaş arabası, arkada da 3 kamyonun yarım yolla Babel Uet yönünden yaklaştığını gördü. Filistin polisinin uzun mavi paltosunu giymiş bir görevlinin sarışın kafası çıkıyordu savaş arabasının kulesinden. "Hepsi bizden, benimle geliyorlar," diye bağırdı polis Shlomi'ye kamyonları işaret ederek. Yahudi nöbetçilerden biri başını 2 kamyonun camından içeri soktu. İngiliz şoförle birkaç kelime konuştu. Chorpi'ye tamam olduğunu işaret etti. Kudüs'ün göbeğine doğru yolun açık olduğunu bildirmek için Yahudi subay Yafa bulvarı yönünde kolunu kaldırdı. Uzun boylu polis İngiliz değildi. Azmi Kauni adlı bir Arap'tı ve yapmaya hazırlandığı şey öylesine korkunçtu ki hayatının geri kalan bölümünü Kahire'deki bir akıl hastanesine geçirmek zorunda kalacaktı. Ardından gelen 3 kamyon Abdülkadir'in müftiye vaat ettiği Kudüs Yahudilerini barış istemeye zorlayacak kesin darbenin araçlarıydı. Palestine Post'un uçurulmasına katılan 2 gerçek İngiliz ordudan kaçma Eddie Brown ve Peter Marston de kamyonlarda bulunuyorlardı. Bu kez orada olmalarını hiçbir kişisel öç alma duygusu açıklamıyordu. Bu iş karşılığı ikisine para verilmişti. 2 arkadaşıyla birlikte oynayacakları rol önemliydi. Kamyonlardaki yalnız o pazar günü geçerli olan şifreli plaka rengini keşfetmekle kalmamışlardı. Haganah'ın denetim noktalarını aşmak için de varlıkları gerekliydi. Onların yüzünden harekat bir gün gecikmişti. Önceki gün kutsal cumartesi sabahı yapılması gerekiyordu bu işin. Ama Brown'la Marsden alacakları 1000 İngiliz lirasının yarısını cebe indirmeden yola çıkmayı reddetmişlerdi. Patlayıcı madde uzmanı Fevzi El Kutup her araca 1 tondan fazla TNT, buna ek olarak da özellikle öldürücü bir karışım yerleştirmişti. 50 kilo potasyum ve bir o kadar da alüminyum tozu. Bu 2 maddenin yanması patlamanın ısısını büyük ölçüde arttıracak ve minicik bir molotof kokteyli yağmurunu çok uzaklara kadar serpiştirmeyi sağlayacaktı. Patlayıcılara bağlı fitillerle de ateşlemenin doğrudan kamyonların tablosundan yapılmasını düzenlemişti. Ayrıca fitilleri alüminyum tüplerden geçirip sönmemelerini garantilemişti. 2 İngiliz'e kamyonlardan çıkmadan fitilleri ateşlemek kalıyordu. Sönme ihtimali bulunmayan fitiller 60 saniye yanacak ve her şey havaya uçacaktı. Ben Yahuda sokağından gelen tiz bir gürültü David Rivlin'i uyandırdı. Yataktan kalktı ve yarı uykulu balkona kadar yürüdü. Her zaman hatırlayacağı gibi açık ve nefis bir sabahtı. Gözlerini ovuşturdu ve Kral 5. George Caddesi'ne doğru baktı. Şişelerini kapılara bırakan bir sütçüden başkasını görmedi. Sağa döndü. Siyon alanı boştu ve güneşli bir günün ilk ışınları binaların damlarını aydınlatıyordu. Balkondan aşağı eğildiğinde 3 askeri kamyonu gördü. Biri birkaç ev aşağıdaki Amdurski Oteli'nin önüne bırakılmıştı. İkincisi de Vilençik binasının önüne. 3. kamyon penceresinin hemen altındaydı. Rivlin odasına döndü, yatağının kıyısına oturmuştu ki çok basit bir içgüdü onu uyarıverdi. "Tanrım," diye düşündü, "havaya uçacağız." Aşağı yukarı aynı anda bembeyaz bir ışık çaktı ve Vilençik binasının cephesi yavaş yavaş şişerek yola devrildi. Amdurski Oteli ağır ve görkemli bir hareketle yıkıldı. Karşıdaki 2 binada dev bir presin altında kalmışçasına yerle bir oldu. Yüzlerce kişi yataklarından fırlatıldı ve 2 kilometrelik bir çevrede bütün camlar patladı. Patlamanın yankısı hala şehrin damları üzerine gümbürdüyordu ki yıkıntılardan ilk alevler yükseldi. Patlama anında Mina Horsberg balkonunda durmuş yeğeninin uzaklaşmasını izliyordu. Patlamanın gücüyle kafası hemen koptu. Ben Yahuda sokağındaki 16 numaralı binanın 5. katında Goldman lokantasının üzerinde Uri Safir adlı genç Haganah askeri kendini odanın ortasında bir toz, duman ve kireç bulutu arasında buldu. İlk aklına gelen köpeğiydi, seslendi ama cevap alamadı. Tam karşısında pencerenin yerinde koca bir delik açılmıştı. Oraya kadar süründü, toz ve duman arasında deliğe dönen hayvanın yıkıntılar üzerinde koştuğunu gördü. Pencere çerçevesinin bir parçası yan odanın kornişine asılı kalmıştı ve Safir bunun üzerinde Ben Yahuda sokağının tepesinde dalgalanan bir bayrak gibi önceki gün giydiği pantolonu keşfetti. Kan içinde çıplak bir hayal odadan içeri daldı. Safir babasını tanıdı. Onu bir yorgana sardı, kollarını aldı ve merdivene yürüdü. Her katta daire kapıları kopmuş ve içeride bulunan her şey sanki paramparça olmuştu. Yine de Safir aklın almayacağı iç rahatlatıcı bir görüntüyü kafasına kazıdı. Bir mutfak masası üzerinde sapasağlam 6 yumurta duruyordu. David Rivlin kendini burnu bile kanamamış olarak yine yatağının kıyısına oturmuş buldu. Tozdan soluğu kesilerek kendi kendine tekrarlıyordu. Yaşıyorum, yaşıyorum, yaşıyorum. 30 saniye önce üzerinde durduğu balkon kaybolmuştu. O sıra yan odadan hafif bir inilti kulağına geldi. Kapının ardında yarı çıplak bir adam duruyordu. Yüzünden şakır şakır kan akıyor ve yanaklarından et parçaları sarkıyordu. Yaralının sırtında pijamalarından birini gören Rivlin bir çığlık attı. Karşısındaki cılk yara önünde tıraş olduğu aynanın patlamasıyla bir daha düzelmeyecek şekilde parçalanan dostu Abraham Doryon'un güzel yüzünden arta kalandı. Yani Yahudi ulusunu canlandırmak isteyen genç bir daha beyaz perdede görünemeyecekti. Halk trajedinin büyüklüğünü keşfettiğinde öfkesi İngilizlere yöneldi. İrgun her İngiliz'e ateş açılmasını emretti ve şehirde tüfek sesleri duyulmaya başladı. Öğlende 10 kadar askerini kaybettikten sonra işgal kuvvetleri yetkilileri benzeri görülmeyen bir karar aldılar. Birliklerine geçici olarak Kudüs'ün Yahudi kesimine girmelerini yasakladılar. Bu bomba koyma olayı Arapların Kudüs Yahudilerine indirdikleri darbelerin en büyüğüydü. Yine de bütün dehşetine rağmen sonuçları Abdülkadir'in umduğunun tersine çıktı. Kudüs Yahudilerini barış istemeye zorlamak yerine bu trajedi onları birbirlerine kenetledi ve direnme güçlerini kamçıladı. Yol açtığı delice bir İngiliz düşmanlığı yetkilileri Yahudi mahallelerindeki devriyelerini iyice seyreltmeye itti. Böylece birkaç haftadan beri kendi kesimlerine hakim olan Araplar gibi Yahudilerin de kendi bölümlerinin hakimi olmalarını sağladı. Bütün gün hayatta kalanlarla ölülerin aranmasına Ben Yahuda sokağının yıkıntıları arasında devam edildi. Bir zamanlar Atlantik Oteli'nin merdiveni olan şeyin üstünde bir duvar kalıntısının tepesindeki Siyonist bayrağı felaketten garip şekilde kurtulmuştu. Gülünç ama iç rahatlatıcı bir simge olarak kış güneşinde sallanıyordu. Kıvrımlarını altına biri bir tabela yerleştirmişti. Tabelada şöyle yazıyordu: "Gürültü etmeyelim, yıkıntıların altından belki yaralılar yardım isteyebilirler." O gece geç vakit Kahire'nin dış mahallelerinden birinde iki İngiliz Kral Faruk'un en sevdiği gece kulüplerinden olan Piramidin barında asık suratla bir şişe viski şişesini boşaltmak üzereydiler. Eddie Brown ve Peter Marston kendilerine vaat edilen parayı almak üzere Kahire'ye gelmişlerdi. Ama Kudüs müftüsü onlara olan borcunu küçümseyici bir gülümsemeyle ödemiş ve villasından dışarı attırmıştı. Bir daha görünmemek üzere ortadan kaybolmaktan başka çareleri kalmıyordu. Her yerde ölüm korkusu içinde yaşamaya mahkumdular. Çünkü Eddie Brown ve Peter Marston Yahudilere intikam almaları için çok sağlam nedenler vermişlerdi. Patlayıcılar 54 kişiyi öldürmüştü. Kiralık katil olarak biçtikleri değere göre insan başına 10 İngiliz lirası bile tutmuyordu.